25, sayfa 43. İçinde birikmiş yağmurla kabarmış olan bulutlu gökyüzü, yere doğru yaklaştığında ve rüzgar hızını arttırdığında kendisini haber postası binasına getiren servis aracından inen hale koşarak binaya doğru ilerledi. Az sonra yoğun bir yağmur bastıracaktı. Genç kız sırtındaki anorağın kapüşonunu başına geçirdi. Sert esen rüzgar saçlarını dağıtıyordu. Binadan içeri girip boynuna asılı kimliğini elektronik turnikelere uzatarak nöbetçi memura gülümsedi. Sıradan bir iş günü başlayacaktı. Asansöre binip doğru servisinin bulunduğu kata çıktı. Gazete binası günün her saatinde hareketli olurdu. Gece nöbetini devredenler yerlerini yavaş yavaş gündüz mesaisini alan arkadaşlarını terk ediyorlardı. Konuşmalar, bilgisayarların tıkırtısı, çalan telefonlar, hiç durmayan fakslarla haber servisi yeni bir güne hazırlanıyordu. Hale doğru masasına ilerledi. Az sonra hummalı bir çalışmaya başlayacaktı. Servis müdürü görev taksimi yapacak, elemanlarını haber toplamak için şehrin dört bir yanına dağıtacaktı. Genç kız sırtındaki sarı anorağını çıkarıp iskemlesinin arkasına astı ve masasının üzerine yığılmış günlük gazetelere şöyle bir baktı. Çay servisi yapan Fatma Hanım elindeki tepsi içinde buharları çıkan bardaklarından birini asık suratıyla masasına bırakırken günaydın dedi. Hale de ona günaydın diye mırıldandı. Sabahın köründe evinden çıktığından genellikle kahvaltı edemiyordu. Günün en tatlı saati masasına oturur oturmaz yudumladığı ilk çayın zevkiyle başlardı. Masanın çekmecesini açıp her zaman kahvaltı niyetinde bulundurduğu bisküvi paketlerine uzandı. Fakat eli boş selofana değdi. Bisküvilerin tamamını yemiş, kırıntılar bükülmüş kağıdın içinde kalmıştı. Zaman zaman bu azizliğe uğruyordu. Onun daima çekmecede atıştıracak bir şeyler bulundurduğunu bilen arkadaşları, özellikle gece nöbetine kalanların marifeti olmalıydı. Tam suratını asıp söyleneceği anda karşısında sırıtan Kerem'i gördü. Senin işin değil mi bu? Yine bisküvilerimi yemişsin. İnsan birkaç tane bırakır yahu. Hemen günahımı alma, ben yemedim. Gececiler yapmış olmalı. İnsanın adı çıkacağına canı çıksın derler. Hemen suç benim üstüme yıkılıyor. Numara yapma diye humurdandı hale. Çekmecemde yiyecek bir şeyler sakladığımı biliyorsun. Kerem sırıtarak homurdandı. Oh, bu serviste çalışan herkes biliyor. Tek bilen ben miyim yani? Sağır Sultan bile duydum kaynağı. Gece mesaisinden dönen her aç arkadaş önce senin masanı ziyaret ediyor. Hani şu annenin yaptığı ev kurabiyeleri var ya, onlar bisküvilerden çok daha lezzetli. Neden getirmiyorsun artık onlardan? Hale pis pis sırıtan fotoğrafçı arkadaşına kötü kötü baktı. Zıkkım yiyin diye söylendi. Ama bunu içtenlikle söylememişti. Aynı anda da Kerem'in birden ciddileştiğini gördü. Zayıf, uzun boylu arkadaşı sanki ilginç haber verecekmiş gibi kızın masasının üzerine ilişmişti. Haberin var mı diye sordu. Okudun mu? Neyi? Üsküdar'da öldürülen genç kız cinayetini. Yo, ne olmuş ki? Liseli bir genç kız boynu delik deşik edilerek öldürülmüş. Manyağın biri kanını içmiş diyorlar. Tam filmlerdeki gibi. Vampir olayı. Hadi oradan. Yine beni işletmeye mi çalışıyorsun? İşin gücün bu zaten. Vallahi doğru söylüyorum. İnanmıyorsan aç gazeteleri oku. Hepsi yazıyor. İstemem. Sabah sabah kanlı bir olayla güne başlamak istemiyorum. Bırak da şu çayımı ağız tadıyla içeyim bari. Zaten şef az sonra başka kanlı bir olayı incelemeye gönderecektir. Ama Kerem'in yüzündeki o ciddi ifade kaybolmamıştı. Bunu sezinleyen hale garipseyerek arkadaşına süzmeye devam etti. Ne? Ne var yine? Niye öyle ciddi pozlardasın? Kerem başını salladı. Bu olayın seni ilgilendirecek bir yanı var ama. Beni mi? Ne gibi? Geçen hafta İhsaniye'de işlenen cinayeti hatırlıyor musun? Birlikte gitmiştik. Yaşlı bir kadın boğularak öldürülmüştü hani. Hale sıcak çayından bir yudumu içerken mırıldandı. Hatırlıyorum tabii. Ne olmuş? O vakanın ilginç yanı neydi? Hani sen başkomiserin peşinden gitmiştin? Kedi diye somurtarak genç kız. Bir de kedi leşi bulmuştuk. Öyle ya, belki sana ilginç gelir diye söylüyorum. Dün gece işlenen cinayette de öldürülen kızın yatak odasında bir kedi ölüsü bulunmuş. İkinci yudum almak için Hale'nin dudaklarına götürdüğü çay bardağı boşlukta kaldı. Kız merakla gözlerini Kerem'e dikti. Nasıl yani? Aynı katilin marifeti mi demek istiyorsun? Benim bir şey demek istediğim yok. Sadece ilgini çeker diye sana söylüyorum. Hale şaşırmıştı. Bardağı masanın üzerine bıraktı. Polis ne diyor diye sordu. Her zamanki nakarat, yorum yok. Vay be diye homurdandı genç kız. O işte bir anormallik olduğunu sezinlemiştim zaten. Kedi cesetli bir cinayet daha ha. Zaten ilkinde şüphelenmiştim. Kerem bu defa ciddi ciddi sordu. Neden şüphelenmiştin? O kedinin rastgele öldürülmediğinden. O bir simgeydi. Bir tür katilin imzası ya da topluma verilmek istenen bir mesaj. Ama o günkü iddialarıma kimse kulak asmamıştı. Şimdi o kendini beğenmiş başkomiserin yüzündeki ifadeyi görmek isterim doğrusu. Nihayet uyanmıştır. Tüh be, keşke o gün biz görevli olsaydık. Kerem bilgiççe başını salladı. İyi de kedi öldürülerek topluma mesaj mı verilir? Hiç böyle bir şey duymamıştım. Genç kızın gözleri parladı. Tek bir ihtimal üzerinde odaklanma. Belki dedim. Belki de katilin kendisini belirtmek için kullandığı bir yöntemdir. Yani bu iki cinayette ben işledim demek gibi bir şey. Kerem dayanamayarak yine gülümsedi. Öyle mi düşünüyorsunuz, Bayan Sherlock Holmes? Sen hala dalganı geç ama hadiseler beni haklı çıkarıyor. Senin kafanın basmadığı husus şu. Sen katili normal bir insan gibi düşünüyorsun. Oysa o bir hasta, manyağın biri, ruh hastası. Öldürdüğü insanların kedilerini de doğuruyor. Amacı ne peki? Neyi ispata çalışıyor? Ne bileyim, ruh doktoru değilim ki. Hasta bir kişinin ne düşündüğünü anlamak benim branşım değil. Bunu polisler araştırmalı. Kerem içini çekti. Tesadüf olamaz mı? Saçmalama Kerem. 10 gün içinde 2 cinayet işleniyor ve ikisinin de odasında bir kedi cesedi bulunuyor. Sen böyle işlenmiş kaç cinayet gördün? Genç fotoğrafçı hemen karşılık vermedi. Haklı olabilirsin diye mırıldandı. Sonra isteksizce manyak birinin marifeti olabilir. Sana bir şey söyleyeyim mi Kerem? Söyle bakalım. Bence bu cinayetler devam edecek. Yani seri cinayetler işleyen bir katille mi karşı karşıyayız Bayan Holmes? Hale sırıttı. Aynen öyle Doktor Watson. Servis şefi Tarık İnce, soyadının aksine 100 kiloluk oturduğu koltuktan taşan, daima çatık kaşlı, somurtuk ama içinde çok titiz, yılların deneyimine sahip bir adamdı. Karşısında çekinerek duran Hale'ye bakarak homurdandı. Ne dedin? Kedi ölüsü mü? Evet efendim diye fısıldadı genç kız ürkerek. Her iki cinayette de öldürülen kişilerin yanında birer kedi leşi bulundu. Hale biraz kızarır gibi oldu. Sizce biraz ilginç değil mi? Bu bir tesadüf olamaz. Şef bezgin bir şekilde homurdandı. Ne söylemeye çalışıyorsun kızım? Anlatmak istediğin nedir? Acele et, çok işim var. Yani efendim, kanımca iki cinayet de aynı kişi tarafından işlenmiş olmalı. Bunun çok ilginç bir haber olabileceğini düşünüyorum da. Tarık İnce yakın gözlüklerinin üzerinden kızı süzdü. Önce hiç sesini çıkarmadı. Sonra hafif patlak gözlerini kızın yüzünden almadan homurdandı. Kedi dedin değil mi? Bildiğimiz ev kedisi yani. Evet Tarık Bey. Fesübhanallah. Yahu nedir bu çektiğim sizlerden? Daha 3 aylık gazetecisiniz. Yazdıklarınızın mürekkebi kurumadan başıma allame kesilirsiniz be. Her aklınıza gelenin mükemmel haber olduğunu sanırsınız. Birer dahi sanırsınız kendinizi. Kedi ölüsü ile bu bulgunun haber olacağını hayal edersiniz. Sen gazeteci değil, polis olsaydın kızım. Hadi git işinin başına, beni oyalama. Tarık İnce'nin odası her zaman kalabalık olurdu. Arkadaşlarının yanında terslenmek genç kızı bir anda utandırdı ve kıpkırmızı kesilmesine neden oldu. Dudaklarını ısırdı, kendine hakim olmaya çalıştı. Hiç sesini çıkarmadan geri döndü ve odadan çıkmaya hazırlandı. Ama içinde kabaran bir isyan duygusu oluştu. Tıpkı o başkomiser gibi haber servis müdürü de bu çok ince noktayı anlamıyordu. Kedinin öldürülmesinin bir rastlantı olamazdı. Hale tam kapıdan çıkarken Tarık İnce'nin sesini duydu. Dur bekle biraz. Kız topuklarının üzerinden dönerek ümitle adama baktı. Bu iki cinayet de Üsküdar'da mı işlenmişti dedin. Gözleri ışıldadı Hale'nin. Hemen cevap verdi. Evet efendim. Biri İhsaniye'de, diğeri de Doğancılar'da. Sen ikisinde de görevle olay yerinde miydin? Genç kız derin bir soluk aldı. İlkinde oradaydım efendim. Şefin yüzünde hala ilgisiz bir ifade vardı. Ama Hale kalın gözlük camlarının ardındaki patlak gözlerinde belirmeye başlayan ifadeden gereken anlam çıkarmıştı. Başı fazlasıyla kalabalık olan şefi galiba meseleyi düşünmeye başlamıştı. Ne de olsa bunca yıllık deneyime sahipti. Müdür eliyle gel diye işaret etti. Hale masaya yaklaştı. Söylediğin ilginç olabilir. Doğancılardaki olaya bizden kim gitmiş biliyor musun? Ersal efendim. Hı, o bu işlerin kurdudur. Otur bakayım şöyle. Tarık İnce telefonunu açıp muhabir Ersel'i çağırdı. Az sonra müdürün odasına Ersel Çakmak girdi. 30 yaşlarında iri kıyım, yakışıklı bir gençti. Sırtındaki balıkçı yaka kahverengi Shetland bir kazak, açık renk kanvas pantolon vardı. Neşeyle odaya girdi. Günaydın şef diye masaya yaklaştı. Tarık İnce soğuk bir şekilde sordu. Dün Doğancılar'da işlenen bir cinayet vakasına gitmiştin. Ne gördün anlat. Ersel yüzünü buluşturdu. Berbat bir olaydı müdürüm. İğrenç, sapığın bir liseli bir genç kızın boynunu dişleyerek öldürmüş. Şimdiye kadar şahit olduğum en pis ve ürpertici vakaydı. Polis kızın kanını emildiğini söylüyor. Başka? Genç muhabir tuhaf tuhaf müdüre baktı. Başka mı? Daha ne olmasını bekliyorsunuz ki? Gözüne başka ilginç bir şey daha çarptı mı? Ersel bir an düşündü. Şefin neyi kastettiğini çıkaramadı. Gözü hemen masanın başına duran Hale'ye takıldı. Başını salladı. Çarpmadı efendim. Hale'nin yüzünde hafif bir tebessüm belirmişti. Buruk ve biraz da alaycı sanki. Ersel denen bu kasıntı kendini beğenmiş gençten ilk günden beri hoşlanmamıştı zaten. İşittiğine göre gazetedeki işine idare heyetinden kodamanlardan birinin tavassutu ile 16 yaşında başlamıştı. Yani servisin hem en kıdemli hem de en tecrübeli elemanıydı. Çalışkan biri olduğunu Hale de inkar edemezdi. Ama meslekte gerçekten yetenekli olsa şimdiye kadar ya servis müdürü olurdu ya da bu servisten sıçrayıp çoktan başka yerlere geçerdi. Herkes polis muhabirliğinin gazeteciliğin mutfağı olduğunu söylerdi. Gerçekten de pek çok köşe yazarı buradan yetişip sivrilmişti. Bu gerçeği Hale de kabul ederdi. Fakat onun niyeti yeterince burada pişip daha yükselmekti. Tarık İnce genç kızı işaret ederek bu genç arkadaş olay yerinde bir de kedi leşi bulunduğunu söylüyor. Sen bunu biliyor musun? Ersel şaşırmış gibi yüzünde komik bir ifade verip sırıttı. Biliyorum tabii, gördüm. Yani cinayetle ne ilgisi var anlamadım. Bu kedi ölüsü için mi beni çağırdınız? Müdür anlamlı bir şekilde elemanını süzdü. 10 gün kadar evvel İhsaniye'de başka bir cinayet daha işlenmişti. Hatırlıyor musun? Ersel kayıtsızca omuzlarını silkti. İstanbul'da cinayetsiz gün mü geçiyor müdürüm? Cinayet artık olağan bir olay haline geldi. Ama o olayda da bir kedi cesedi bulunmuş. Maktulenin yanında. Ersel aynı ilgisizlikle sordu. Önemli mi bu? Bilmiyorum diye söylendi Tarık İnce. Hale Hanım bu cinayetlerin failinin aynı katil olabileceğini iddia ediyor. Muhtemel bir sapığın işi olduğunu söylüyor. Ersel küçümser bir ifadeyle masanın karşısında oturan genç kıza bakarak gülümsedi. İlginç bir iddia. Polisten mi işitmiş? Hale ilk defa lafa karıştı ama cevabını müdüre bakarak vermişti. Hayır diye mırıldandı. Bu benim gözlemim. Birbirine yakın iki semtte iki cinayet işleniyor ve ikisinde de olay yerinde kedi ölüsüne rastlanıyor. Yanınıza gelmeden önce bütün gazeteleri inceledim. Hiçbirinde iki olaydan bu özellik hakkında tek bir satır yok. Müdür tekrar araya girdi. Hale'nin iddiası bana da ilginç geldi. İlkinde Hale, ikincisine de sen görevliymişsin. İkiniz birlikte çalışarak bu olayın üzerine eğilin. Konuyu araştırın bakalım. Emniyetle bir görüşün. Maktulelerin yakınlarıyla konuşun. Eğer ilginç bir şey bulursanız bir yazı hazırlayıp bana getirin. Müdürün odasından birlikte çıktılar. Genç kız sevinçten uçuyordu. Tarık Bey zor da olsa iddiasını incelemeye değer bulmuştu. Oysa Ersel'in suratı asıktı. Koridorda yan yana yürürlerken Ersel hafif alaycı bir şekilde homurdandı. İşe başlayalı ne kadar oldu Hale? Biliyorsunuz ben henüz yeniyim, yani sizlerin ifadesiyle bir çaylak. Doğru, tam bir çaylak. Benim bu işte ne kadar deneyimli olduğumu biliyor musun? Tam 15 yılımı verdim. Genç kız tatsızlık çıkarmak istemiyordu. Ne kadar deneyimli olursa olsun 15 senedir hala olduğu yerde saydığını yüzüne vuramazdı. Duydum diye geçiştirdi. Daha çok öğreneceğin şey var. Hale yine altın aldı. Öyledir herhalde. Önce sana bir tavsiyede bulunayım. Meslek deneyimin senden çok daha fazla biri olarak. Ersel bilgiç bir eda ile sırıtıyordu. Genç kız hiç de ukala bir tip değildi. İşinde ilerlemek, bilmediği şeyleri öğrenmek, içinde her zaman arzuluydu ama Ersel'in kendini beğenmiş tavırları, serviste daima hava basan edası onu sinirlendirirdi. Yine de sesini çıkarmadı. Ne cevher yumurtlayacağını merak etti. Çalışkan ve mesleğinde ilerlemek isteyen biri olduğunu biliyorum. Belki farkında değilsin ama servise ilk geldiğin günden beri seni inceliyorum. Bu işte uyanık olmak, kafayı çalıştırmak, meziyet ve başarı için şarttır. Lakin hiçbir zaman bunu arkadaşlarını çiğneyerek veya onları zor duruma düşürerek yapmamalısın. Aksi halde itilir ve yalnızlığa düşersin. Kimse seni sevmez ve arkandan laf edilir. Haber peşinde koşacaksın, yetenekliysen bunu en iyi şekilde kaleme alarak sunacaksın tabii. Ama kendi görüş ve yorumlarını da buna katarak bir üslup oluşturursun tabii. Hayal gücü muhabire güç katar. Ama sakın bunu yaparken bilginin kaynağıyla oynama. Doğrulardan ayrılma. Hayal gücünün fantazilerini gerçeklerle karşılaştırma. Genç kız irkildi. Arkadaşının yüzüne baktı. Ne demek istiyorsunuz? Ersel dudaklarını bükerek mırıldandı. Şu kedi olayı. Belli ki senin hayal gücünü fazla çalıştırmış. Öldürülmüş bir kadının odasında kedi leşi görmüşsün. Fantazilerin hemen harekete geçmiş. Eminim bunun sapık bir katilin marifetidir diye düşündün. Ya da son zamanlarda moda olan satanistlerle bir bağ kurdun. Aksilik bu ya, ardından 10 gün sonra yakın bir yerde ki cinayette bir kedi leşine daha rastlayınca hemen hükme vardın. Aynı adamın işidir diye, doğru mu? Hale durdu. Bakışlarını Ersel'e çevirdi. Sizce böyle bir olasılık yok mu yani? Ersel omuzlarını silkti. Bilmiyorum, belki de vardır. Ama unutma ki bir tesadüf de olabilir. Sıradan bir rastlantı. Bağ kurulabilir ama kesin aynı kişidir diye hükme varılamaz. Genç kız hemen itiraz etti. Ben de bir hükme varmadım zaten. Sadece böyle bir olasılıktan bahsettim. İncelemeye değmez mi? İşte tecrübe burada kendini gösterir. Siz çaylaklar iki kedi ölüsüyle karşılaşınca hemen iki olay arasında bağ kurarsınız. Tamam dersiniz, bu iki cinayetin de faili aynı. Söyle bakalım, o kediler ne şekilde öldürülmüş, biliyor musun? Önemli mi bu? Asıl olan olay yerinde iki kedi leşinin bulunması. Kadınlar da farklı şekillerde öldürülmüşler. Bu neticeyi değiştirir mi? Yaşlı kadın boğularak öldürülmüş. Liseli kız ise boynu dişlenerek. Ama sonuçta ikisi de öldürülmüş ve ikisinin kedileri de. Ersel bezgin bir ifadeyle genç kızı süzdü. İnatçı ve dik başlıydı, ya da söylediklerini anlamak istemiyordu. Ya da gerçekten anlamıyordu. İçine sıkıntı bastı. Beynindeki fantaziyi süsleyerek servis şefine açıklamış ve adamın beyninde de kuşku yaratmıştı. Olan kendisine olmuştu. Şimdi bu kızla çalışmak zorunda kalacaktı. Ama buna pek niyeti yoktu. En iyisi onu kendi halinde bırakmaktı. Yardım ediyor gibi görünür, gerçekleri görünceye kadar didinip uğraşmasını uzaktan seyrederdi. Böyle çaylaklarla uğraşacak vakti yoktu. Ayırım sonu, sayfa 54.